Ayrım 17. Deli İbrahim Divanı. Ahmet Büke. Sayfa 177. Ertesi gün akşam ezanı okunduktan çeyrek saat sonra Çukurhan'ın ıslak taşlarında yürüyüp dükkanın kapısını açtı. Ortalık lambalarla ışıl ışıldı. Kapı sesi duyulunca içerideki yazıhaneden başını uzatan Bay Artı'ydı. "Kusura bakmayın, kapattık artık," dedi. Osman küçük odaya doğru yürümeyi sürdürünce sesinin duyulmadığını düşündü. Bu defa daha yüksek sesle "Kardeş, kapattık dükkanı, yarın gelin," diye seslendi. Osman hiç istifini bozmadan yazıhaneye girdi. Kadın ortadaki masanın ucuna oturmuştu. Önlerinde boşalmış kahve fincanları ve su bardakları vardı. Bay Artı'ydı yeniden ağzını açacaktı ki Osman eliyle susturdu onu ve kadına döndü. "Aynur Hanım, sizsiniz değil mi?" Kadın şaşırmıştı kısık bir sesle. "Evet, buyurun," dedi. "Bay Artı'ydı, siz kimsiniz ama?" diye araya girmeye çalıştı. Osman hiç ondan yana bakmıyordu. Cebinden nikah fotoğraflarını çıkardı, kadının önüne doğru üzeri cam masaya bıraktı. "Beni kocanız yolladı," dedi. Ardından koltuğunun altında taşıdığı kağıt paketin iplerini çözdü, açtı, içindeki mantoyu gösterdi. "Eşiniz bunu sizin için diktirdi." Bay Artı'ydı Osman'a doğru hamle yapmak istedi. Osman onu kolundan tutarak sertçe sandalyesine oturttu. Şimdi ikisi de karşısındaydı. "Aynur Hanım, beni kocanız sizi ve aşığınızı öldürmem için parayla tuttu. Şu mantoyu size giydirmem ve ardından ikinizi de öldürmem gerekiyor. Yani anlaşmamız böyle. Lakin ben boşa kan dökmekten hoşlanan biri değilim. Ayrıca ne olduğunuz ne yaşadığınız beni alakadar eden şeyler değil. Bay Artı'ydı, bu lafım size olacak. Aynur Hanım'ın kocası gibi adamları çok iyi tanırım ben. Bunlar bencillikleriyle korkuları arasında sıkışıp kalmış, öfkelerini geride bırakamayan, affedip yoluna gitmeyi bilmeyen kişilerdir. Şimdi benden haber çıkmayınca bu iş için başkasını arayacak. Hiç bulamazsa kendi gelip karanlık bir sokakta iki dizi de sırtınızdan vurmaya kalkışacak. Belli ki zengin bir adamsınız. Eğer gerçekten Aynur Hanım'ı seviyorsanız onu da alıp gidin buralardan. Gidin ve izinizi kaybettirin. Yaşamak en kıymetli şey. İkisi de şaşkınlıktan put kesilmişlerdi. Gözlerini bile kırpmadan öylece duruyorlardı. Osman masaya eğildi, paketin iplerini sakince bağladı. "Aynur Hanım, müsaadenizle bunu alıyorum. Zaten sizin ölçülerinize göre dikilmemişti," dedi ve çıkıp gitti. O gece Kestelli yokuşunun sonundaki evde şenlik vardı. Çaldığı kapıyı Leyla açmış ve karşısında onu görünce çığlık atarak içeriye koşmuştu. Koridora çıkan Yusuf Reis, "Ulan Teres, insan telgraf çeker geliyorum der," diyerek Osman'ı kocaman kucakladı. Evin salonunda Leyla sevinçten dört dönüyordu. Osman'a sofra serdi, mutfaktan yemekler taşıdı. Osman o arada paketi yırtarak mantoyu çıkardı, Leyla'ya giydirdi. "Benim mi bu?" dedi Leyla. "Evet, hem de ben diktim." "Askerde mi diktin bunu?"
"E tabii, ne sandın?"
Manto Leyla'nın üzerine tam oturmuştu. Yusuf Reis bağdaş kurduğu divandan seslendi.
"Vay terzi Osman Bey, askerde senin yırtık don dikmen lazımdı. Hanım mantosunu ne ara eline aldın?"
"Uzun hikaye be dayı," dedi Osman. Geç saatlere kadar oturup hasret giderdiler. Gece Osman yatağında pencereye dönmüş yatıyordu. Yıldızlı soğuk gecenin ışıkları yüzüne düşüyordu. Kapı usulca açıldı. Odayı yine o eski ve güzel koku doldurdu. Leyla bu defa ayak ucuna kıvrılmadı. Yorganı kaldırıp aynı yastığa başını koydu. Nefesi Osman'ın ensesine çarpıp kırılıyordu. "Leyla," dedi Osman arkasını dönmeden, "ben yarın Köstence'ye gidiyorum. İşlerimi yoluna koyunca yeniden geleceğim. Seni götürmek için ne dersin?"
"Hep mi orada kalacağız?"
"Hep, ikimiz."
"Peki Köstence'de faytonlar var mı?"
"Yok ama tekne yapacağım kendime. Seni istediğin her gece denizde gezdiririm."
"Öyle yıldızların ayın altında mı?"
"Dünyanın en güzel göğü Köstence'nin üzerindedir.
Leyla güldü. O gün gelsin de bakın paşa gönlüm ne isteyecek dedi ve kollarıyla Osman'ı sararak onun yıllar içinde dövülmüş acı etini kasıklarına doğru sıkıca çekti. Hey gidi koca yurt! Çektiri yelkenleri mayne edip motor gücüne geçtiğinde Turgutça kayalığı arkalarında kalmıştı. Osman neredeyse 10 yıl sonra anasıyla son kez oturduğu güverteden ayağa kalktı. Teknenin ağırdan limana girmesini izledi. Kuğu gibi süzülen çektiri güzel bir manevrayla iskele tarafından yanaştı. Kara lastikli bir çocuk roda edip topladığı el incesini ikiye ayırdı ve yarısını sağ eliyle sahilde bekleyen adamın 1 metre uzağına doğru fırlattı. Osman bu hareketi çok iyi biliyordu. El incesi çimadan daha büyük halata bağlıydı. Sahilde bekleyen adam ona atılan halatı kapacak, ardından çektiği kalın halatı babaya volta edecekti. Yalnız tekneden atılan el incesini suya düşürmek ya da sahilde bekleyen adamın yüzüne çarptırmak denizcilerin çok ayıpladığı bir hareketti. Kara lastikli çocuk bu yüzden acemiliğini belli etmemeye çalışarak ama tedirgin de bir yüz ifadesiyle ıhlayarak fırlattı. Neyse ki her şey olması gerektiği gibi aktı, sürme iskele verildi. Osman iskelenin kalabalığına karışmak üzereydi ki tam karşıdan deve çanını vura vura gelen deli İbrahim'i gördü, gülümsedi. ''İbrahim abi, nereden bildin geleceğimi?'' dedi. ''Abdala malum olurmuş'' dedi İbrahim, kucaklaştılar. Ağır adımlarla çarşı yokuşunu çıktılar. Köstencenin tam içinden yürüyüp geçtiler. Deli İbrahim çanını daha coşkulu çalıyordu. Arada durup onlara şaşırmış gözlerle bakanları sövüp sonra tekrar koşarak Osman'a yetişiyordu. Yol onları Dolungaz koyuna çıkardı. Osman hala kara yangın iziyle duran yıkıntılara baktı. İşte doğdu, ilk sütünü çorbasını içti, yürüdüğü, koştuğu, anasının dizinde uyudu, kardeşlerini doyurduğu ev buydu. Bir avuç kül, isli yıkıntı kalmıştı şimdi geriye. Osman dizlerinin üzerine bıraktı kendini ve belki de hayatında ilk defa bağıra çağıra, uluyarak, inleyerek böyle uzun uzadıya ağladı. Deli İbrahim geldi, ardına çöküp Osman'a sarıldı. Beraber ağladılar. Hayat yeniden. Deli İbrahim Osman'a çok ısrar etti. ''Gel seni hamamın üzerinde kaldığım tek göz odaya götüreyim, orada kal'' dedi ama dinletemedi. ''Ben şuraya çalıdan, eski püskü eşyalardan çerge kurarım, orada kalırım, beni merak etme sen'' dedi. Büyük bir ateş yaktılar akşam inerken. Yıllar sonra balıkçının hanesi ilk kez gece ışığını görmüş oldu. Deli İbrahim komşu dalyancılara gitti, biraz yufka ekmeği, kesede yoğurt, tütsülenmiş balık getirdi, beraber yediler. ''İbrahim abi'' dedi Osman, ''biraz param var, evi onaracağım, sonra dalyanı adam edeceğim. Dalyan avı için tek sandal, denize açılmak için denizci bir tekne lazım bana. Zeytinlik de viran olmuştur, onu da ayağa kaldıracağım, bana yardım eder misin?'' Deli İbrahim sevinçten zıplıyordu ateşin etrafında. ''Aferin lan Osman, işte böyle olacaksın, murt çalısı gibi toprağa kökünü geçireceksin.'' ''Kesseler de yeniden patlayacaksın.'' Ertesi gün mezarlıkta buluşmak için kavilleştiler. Osman yıkıntılardan çekip çıkardığı kilimin üzerine kıvrıldı o gece. Üzerinde derme çatma bir çatı vardı. İnce çalı dallarının arasından pırıldayan yıldızlı atlas göz kırpıyordu. Sabah gün doğmadan kalktı, koya indi. Dalyan direkleri yıkılmıştı. Denizde kalan ağlar paramparça kıyıya vurmuş bir yunus iskeleti gibi korkunç görünüyordu. Soyundu, soğuğu aldırmadan denize girdi, iyice yudu vücudunu, tuzladı. Mezarlığa vardığında hemen arkasından önüne bir katır çekilmiş eski, gıcırdayan, avara, kasnak tekerleriyle yürüyen at arabasının üzerinden Deli İbrahim çıktı geldi. Arkası malzeme doluydu. ''Toptancı meşine veresiye yazdırdım. Sen köstenceye inince verirsin, bunlar başlangıç. Ev için ayrı ihtiyaçlar var.'' dedi. ''Bu araba kimin?'' dedi Osman. ''Bizim.'' ''Senin araban mı vardı İbrahim abi?'' ''Benim şu deve çanımdan başka malım yok. Senin geldiğini duymuş millet. Herkes korkusuna esir değil ya.
Babanı, demirci ağasımı sevenler de vardı. Aralarında salma yapmışlar. Sana lazım olur diye bunu verdiler.
Deli İbrahim, Osman'ı elinden tutup mezarlığın sonundaki sınır duvarından hemen önüne yaşlı meşe ağacının altına götürdü.
Bak, ağacın doğu yanında benim anam gömülü. Taşı falan yok ama ben biliyorum, tam burada. Yani yarın ölürsem ya da ölür gibi olursam beni mutlaka anamın mezarına göm, tamam mı? Unutma bunu. Güney yanına da sizinkileri gömdüm.
Osman işaret ettiği yere baktı. Onları sen mi gömdün İbrahim abi?
Ben vardım, bir de 3-5 ihtiyar adam kadın işte. Camideki tahta arabaya yükledik onları, çeke çeke getirdik. Genişçe kazdık mezarı. Asım'ı, babanı, ananı yan yana koyduk. Bir kardeşini ananın, bir kardeşini de babanın kucağına verdik. Hoca itiraz etti. Aynı çukurda kadın erkek olmaz diye. Ama ben siktir ettim. İşte nah burada yatıyorlar.
Deli İbrahim'in gösterdiği yeri derleyip topladılar. Tuğlalarla çevirdiler, kireçle boyadılar. Toprağını kabarttılar, ayak uçlarına bir desteği yarım gömdüler. Toprağı sulayıp kökledikleri birkaç murt çalısını diktiler ki bahar iyice geldiğinde mor çiçekler açsın üstlerinde. Deli İbrahim boş bir mezar taşı da getirmişti, onu baş tarafa diktiler.
İbrahim abi, bu mezar taşı bomboş yalnız.
Bahçıvan Hakkı'nın İsmail satıyor bunu, ne yazayım dedi. Aklımıza bir şey gelmedi vallahi, ben de kaptığım gibi getirdim.
Osman cebinden çakısını çıkardı, ucuyla avucunu çizdi, akan kanını elinin ayasına bulaştırdı iyice, sonra gelip boş mermer mezar taşına yan yana bastı.
Deli İbrahim kendi anasının mezarına dokundurtmadı. ''Böyle iyi o, ihtiyaç yok.'' dedi.
Osmanlıların kabirleri çiçek gibi olmuştu. Gidip çeşmede abdest aldılar. Deli İbrahim yenleri tarazlanmış mintanını son düğmesine kadar ilikleyip ağırdan sadece razı olanların duyabileceği sesle Yasin okudu. Sonra kıbleyi bulup iki rekat namaz kıldılar, gittiler. Aynı gün öğleden sonra yorgunluklarını dinlemeden Dolungaz koyuna gidip işe koyuldular. Önce evin enkazını kaldırdılar. Osman çaputların tosun toprağın arasından annesinin yırtılmış yarı yanmış entarisini bulup çıkardı. Cebinde taşlar vardı ama artık ağlamaya vakti yoktu. Taşları kendi cebine koyup çalışmaya devam etti. Eski evin üzerine aynı usulde 4 kazık çaktılar, ipler gerdiler. Osman yarım metrelik temelleri kazmaya başlayınca Deli İbrahim at arabasıyla köstenceye yeni malzeme almaya yollandı. Osman gün batana kadar çalıştı. Kazdı, toprak attı, düzledi, hizaladı. Eski evine yeni şeklini vermek için didindi. Ertesi sabah Deli İbrahim ağzına kadar dolu arabayla geldi. Boy boy baltalar, testereler, keserler, iskarpela takımları, marangoz gönyesi, tokmak, el matkabı, bıçkı, büyük ve küçük el planyaları, ahşap törpüsü, işkenceler, sandıklarla çivi, 10 torba çimento, sönmemiş kireç çuvallarını yıktılar toprağa, ayrı yerlere tasnif ettiler. Sonra gidip taş ocağından kayrak taş, köşebent ve yığma taşı söktüler. At arabasıyla 2 günde taşıdılar. Birkaç gün sonra dağdaki ağaç erlerine ısmarladıkları sarı çam, diş budak, meşe ve kestane tomrukları mandaların çektiği kağnıyla geldi. Deli İbrahim indirdikleri ağaçları eliyle yokladı, kokladı, budaklarını diliyle yaladı, bedenlerine kulak verip dinledi.
''Bunları biçelim. Hem ev için kullanırız hem de senin tekneyi yaparız. Sandal için bunları zayi etmeyelim. Uyduruk ucuza bir sandal alıp tamir etmek daha iyi olur. Nasılsa onu dalyanda kullanacaksın.'' dedi Deli İbrahim.
''İbrahim abi, sen tekne de yapar mısın?''
''Oğlum, benim köküm Kadırgalı koyuna dayanıyor. Daha doğmadan öğrenmişim bu işleri.''
Böyle günlerce ev için işlediler. 2 haftaya iş epey üredi. Böyle olunca sabahları ev için, öğleden sonraları da zeytinlik için çalışmaya karar verdiler. bahar boyunca arı gibi hiç durmadılar. Gün doğmadan Osman takımları hazırlayıp avlanıyordu. Onların koyunda ısparoz, melanur, sokkan balığını kaynadığı mera vardı. Deli İbrahim de kestane ve midye topluyordu. Erkenden güneş bir mızrak boyu yükselmeden karınlarını doyuruyorlardı. Sabah yedikleri tek öğünle gün boyu idare ediyorlardı. Akşam helvacı Hüseyin'in yolladığı tenekeden çıkardıkları tahin helvasını yufka ekmeğine sarıp yiyor, daha başlarını toprağa koymadan yorgunluktan uyuyakalıyorlardı. Yaz başında ev bitti, içine ocak kurdular, ağaçtan iki divan çaktılar. Minder, yatak, birkaç parça kap kaçak, artık ne uydurdularsa şöyle böyle düzen tuttular. Evin yanındaki kuyunun çöken yerlerini yeni devşirdikleri taşlarla yamadılar. İçini iyice temizlediler. Berrak su tuttuğunu görünce sevindiler. Zeytinliği boydan belleyip ottan arındırdılar. Budamak için geç kalmışlardı ama en azından seneye ağaçlar kendini toparlar diye araladılar. Çiçekleri uyanmıştı, yani göz taşı atma zamanını da kaçırmışlardı. Bu yıl ne verirse deyip öyle bıraktılar. Sınır duvarlarında yıkılan yerleri şakul tutup ördüler. Çit kapıyı onardılar, bahçe yine eski şenliğine kavuşmuştu. Deli İbrahim karada durmadan harap olmuş bir sandal buldu. Güzelce elden geçirdi, yüzer hale getirdi. Ağaçtan kürek ve ıskarmozlar yonttu. Dalyan kayığı işini böylece görmüş oldular. Sonra dalyanı ayağa kaldırdılar. Dipteki aynalığın en güzel yerine dört sağlam direk çaktılar. Komşulardan kendir çileleri aldılar. Yine eskisi gibi bir burgatalık sağlam alatlar ördü Osman. Onları dört direk arasına gerdiler. Aldıkları ağı yoklamak için serdiler. Uzatma halatları, zeytinyağı kırbaları, her şey noksansız hazırdı. Bir iki sabah Osman taşçılık yaptı, Deli İbrahim hamallık. Denediler, işliyordu. Hatta 5-10 balığı havuzluğa topladılar her seferinde. Sonbaharda balık bollaştığında çalışacak gibiydi düzen. Şimdi iş gelmişti güzel denizci tekne yapmaya. Deli İbrahim'in aklında tek kişinin bile rahatça yelkenle kullanacağı, gerektiğinde iki çift küreğin işleyeceği küçük bir Osmanlı kancabaşı yapmak vardı. Şöyle boyu 25 kadem, eni 4 kadem bir şey olsa senin işini haydi haydi görür, tek direk iki yelken. O günlerin bir gecesinde ateşin karşısında uzanmışlardı. Yorgunluğa artık alıştıkları için hemen uyumuyorlar, ondan bundan konuşmayı seviyorlardı. İbrahim abi, bu sabah evin etrafında bir delikanlı gördüm. Seslendim, ters ters bakıp gitti.
Şöyle saçının önünde akıtma olan biri miydi?
Ha evet,
o sizin komşu dalyancı Halit'in oğlu Ekrem.
Niye öyle düşman gibi baktı bana?
Düşmansınız da ondan.
Nasıl?
Halit babanı ve ağasımı satan adamdı. Onları ölüme o sürükledi. Dayın anlatmadı mı?
Ölümlerinin nasıl olduğunu anlatmıştı ama Halit'ten hiç bahsetmemişti.
O bilir işini.
İyi de benim o deyyusa düşman olmam lazım. O neden kaş yıkıyor bana?
Çünkü babası öldü. Sizin evin önündeki ağaçta asılı buldular. Vicdan azabından kendini astı diye jandarma tutanağına yazdılar. Ama
ya
asılı buldukları dala kendisi çıkamazdı öyle.
Yani
evladım, her şeyi açık seçik anlatmam mı gerekiyor? Yani mani biz çektik oraya adamı. Yusuf dayına haber yolladım, gizliden geldi. Bir gece evine dönerken aldık Halit'i, tak bir burgatalık halatla çektik. Hatta halatı bile sizin kayıktan bulmuştuk. Yusuf geldiği gibi kayboldu sonra.
Yusuf dayım bu işe karışmam demişti bana.
Sana öyle der ama benim çete arkadaşım, birlikte dişimiz kana değdi. O çağırsa ben de giderim.
Peki neden yaptınız bunu?
Neden mi yaptık? Düşmanını yere seremiyorsan onunla iş tutanın canını yakacaksın ki başkalarının kulağına küpe olsun. Halit babanları sattıktan sonra çarşıda bakkal dükkanı açmıştı. Gerdan kırıp dolaşıyordu ortalıkta, var mı öyle ya ama?
Osman ateşi bir dal parçasıyla karıştırdı. Harlandı ocak.
Peki senden hiç şüphelenmediler mi? Eczacı zeki adamdır. Neyin ne olduğunu anlamıştır. Lakin ben deve çalıyla gezen deliyim. Ne yapacak? Dirimimle de ölümümle de kimse ilgilenmez. Ama beni alıp ezseler, falakaya yatırsalar, bu defa aciz birine eziyet ediyor diye millet omurdanır. Böyle adamlar, halk onlardan korksun ister ama nefret etsin de istemezler. O işlerini zorlaştırır. Yani senin anlayacağın tam olmasa da işi biraz eşitledik, karşılıklı elense çektik.
Peki bu oğlanı ne yapacağız?
Demiştim ya, babası bakkal dükkanı açmıştı. Mülkü eczacınınmış meğer. Herhalde para verdi, içine mal aldı bunlara. Geçenlerde kahvede konuşuyorlardı. Oğlanı çıkartmış oradan. Dükkanın kapısına kilit vurmuşlar. Yani eczacı Süleyman bir haltlar karıştırıyor olabilir yine. Üstüne doğru kışkırtıyordur belki de. Kendimizi kollayacağız senin anlayacağın.
İbrahim abi, bu hiç bitmeyecek mi? Ben buraya her şeye yeniden başlamak için geldim. İnsanla kavga etmekten bıktım artık. Kuşla, balıkla yaşamak istiyorum.
Ah beyimiz ah! Nerede o ballı börekli hayat? Balık olsan yüzer kaçarsın. Leylek olsan uçar gidersin. Sen Kızılca Köstence'de yaşayan bir Adem babasın. Doğumun kan, hayatın kan üzere. Var mı öyle rahatlık? Kaldı ki denizdeki balığın, havadaki kuşun bile kurtuluşu yok bizden.
Osman Köstence'ye döndüğünden beri ağzına sigara koymamıştı. Kalktı, tütününü aradı, iki tel sardı, İbrahim'le karşılıklı tüttürdüler.
Peki madem bu işte kaçarımız yok, neler oldu burada bunca yıl? Bana bir anlatsana İbrahim abi dedi.
Deli İbrahim güldü, anlaşıldı. Bu gece uyku yok bize.
Ve İbrahim ateşin karşısında bağdaş kurup sözüne başladı.
17. ayrımın sonu, sayfa 187.